Hoş geldiniz. Bu derinlemesine dalışımızda A. Yağmur Tunalı'nın Hedefte Türkiye Var da Nasıl Var başlıklı oldukça dikkat çekici yazısını ele alıyoruz.
Evet, yazar burada Türkiye'nin, hatta daha spesifik olarak Türklüğün hedefte olduğunu söylüyor.
Ve bunun yeni olmadığını, özellikle de tarih kullanılarak bir yıpratma kampanyası yürütüldüğünü iddia ediyor.
Aynen öyle.
Bizim de amacımız buradaki temel iddiaları, işte bu algılanan saldırılar, propagandanın rolü, tarihin denklemdeki yeri gibi sizin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Hadi bakalım. Nedir yazarın temel derdi?
Yazar ilginç bir yerden başlıyor. Aslında diyor ki, tarafsız, objektif bir yabancı gözlemci Türkiye'ye baksa ne derdi acaba?
Hı hı.
Kendi tahminleri de bayağı çarpıcı. Mesela Türkler kendilerini aşağılamak için her yolu deniyor. Ya da Türkiye'de yapılacak en şehvetli iş Türklere ve tarihlerine saldırmaktır gibi ifadeler kullanıyor.
Vay, bayağı iddialı bir giriş.
Evet, bu da bizi sanırım yazarın ana tezine getiriyor.
Kesinlikle. Yani saldırı doğrudan Türklüğe yönelik ve bu yeni bir durum değil, devam eden bir senaryo diyor yazar. Burada kurgulu gündemler ve propagandanın gücüne çok vurgu var.
Yani sürekli tekrar edilen şeylerin etkisi.
Aynen. Tekrar edile edile zamanla normalleşiyor, hatta gerçek olmayanlar bile hani gerçekmiş gibi algılanabiliyor diyor. Abdurrahim Semavi'den de bir alıntı yapıyor bu konuda İskender Öksüz aracılığıyla. Propagandanın algıyı nasıl eğip bükebileceğine dair bir uyarı aslında bu.
Bu propaganda konusunu biraz daha somutlaştırmak için bir örnek de veriyor yazar, değil mi? 12 Eylül dönemiyle ilgili.
Evet, 1980 darbesi sonrası diyor ki Mamak'taki işkenceler aslında Diyarbakır'dakilerden daha feciydi ama kamuoyunda sürekli belli başlı şeyler, mesela işte o dışkı yedirme hadisesi gibi sansasyonel anlatılar öne çıkarıldı.
Bunu da bir propagandanın bayrağı olarak niteliyor.
Evet, hatta daha da ileri gidip bazı kesimlerin dokunmadan feryat etmeye programlandığını öne sürüyor. Bu tabii çok güçlü bir iddia.
Peki bu programlanma ya da genel olarak bu durumu nasıl açıklıyor metin? Daha geniş bir çerçeveye oturtuyor mu?
Oturtuyor. Bunu içeriden ve dışarıdan desteklenen, bilinçli, adım adım hesaplanmış bir güçsüzleştirme hareketi olarak tanımlıyor. İşte tam bu noktada da efendi millet kavramını ortaya atıyor.
Efendi millet. Ne demek bu?
Yazarın tanımıyla devleti kuran, yani asıl sahibi olan ve altındakileri, himayesindekileri yaşatan milleti hakime.
Anladım.
Bu yapı, diyor yazar, doğası gereği hoşgörülü ama zayıflık anlarında yaralar büyüyor, ayrışmalar yaşanıyor.
Peki neden özellikle tarih hedef alınıyor bu güçsüzleştirme çabasında?
Çünkü yazara göre Türklerin gücü, hatta korkutuculuğu, caydırıcılığı tarihinden geliyor. Dolayısıyla tarihi yıpratarak aslında o gücün temeline saldırmak amaçlanıyor.
Anlıyorum. Peki bu saldırı nasıl yapılıyor? Yani doğrudan Türk tarihi kötüdür demek yerine başka bir yol mu izleniyor?
Evet, yazar tam olarak onu söylüyor. Doğrudan saldırmak tepki çeker. O yüzden daha dolaylı bir yol seçiliyor. Resmi tarih eleştirisi. Yani devletin kendi yazdığı, kendi anlattığı tarih hedef alınıyor. Ki yazar her rejimin kendi tarihini yazdığını kabul ediyor bu arada.
Ama?
Ama diyor ki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Osmanlı geçmişine özellikle hanedan ve rejim kötülemeleri yaparak aşırı derecede kötüledi.
Bu da bir bölünme mi yarattı yani?
Evet, bir tarih bölünmesi ve bunun da manevi bir zayıflığa, bir boşluğa yol açtığını savunuyor. Bu iç bölünmüşlük de dışarıdan gelen etkilere karşı bizi daha savunmasız bırakıyor diyor.
Bu tarih bölünmesi fikri ilginçmiş. 1915 olaylarını da bu bağlamda mı örnek veriyor?
Aynen öyle. Cumhuriyetin ilk zamanlarında o Osmanlı'nın işiydi, bizle alakası yok gibi bir tavır takınmak, konuya mesafe koymak.
Evet.
İşte bu durum, diyor yazar, karşı anlatıların, yani Ermeni iddialarının güçlenmesine ve zamanla o soykırım yaftasının Türkiye'nin üzerine yapışmasına neden oldu.
Yani o dönemki mesafeli duruşun bedeli sonradan ödendi gibi bir şey mi söylüyor?
Tam olarak öyle. Ve günümüze baktığında da Ermenistan meselesi belki şu an hani bölgesel şartlardan dolayı biraz geri planda gibi dursa da,
hı hı,
benzer stratejilerin başka projelerle, mesela Büyük Kürdistan gibi hedeflerle devam ettiğine veya edebileceğini ima ediyor. Yani yöntem aynı, hedef değişebiliyor diyor.
Anladım. O zaman yazarın ana mesajı netleşiyor gibi. Türkiye hedefte, özellikle kimliği ve tarihi üzerinden.
Evet.
Ve buna karşı da içeride bir birlik, bir farkındalık ve bu tür yıpratma taktiklerine karşı bir uyanıklık gerekiyor diyor.
Kesinlikle bu. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken belki de dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakabiliriz.
Tabii, buyurun.
Yazarın bu tarihsel anlatılar, propaganda, dış etkenler üzerine kurduğu çerçeveyi düşününce, kaynağı ne olursa olsun, size böyle mutlak bir gerçek gibi sunulan herhangi bir tarihsel iddiayı ya da güncel politik bir söylemi nasıl daha eleştirel bir süzgeçten geçirebilirsiniz?
Çok iyi bir nokta. Belki de asıl mesele sadece sunulan bilginin ne olduğu değil, aynı zamanda neden söylendiği, hangi bağlamda ortaya konduğu. Bunları sorgulamak gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Bu derinlemesine dalışımızda, aha, Yağmur Tunalı'nın yazısındaki temel fikirleri, argümanları sizin için açmaya çalıştık. Umarız bu analiz, konu hakkında kendi düşüncelerinizi oluşturmanız için size faydalı bir zemin sağlamıştır.